Ayrım 65.
4. Ricardo Keynes ve Marx da efektif talep ve istihdam teorisinin karşılaştırması için bakınız L.R. Klein, Theories of Effective Demand and Employment, Journal of Political Economy, Nisan 1947. Marx'ın basit ve genişletilmiş tekrar üretim sürecinde dengesizlikle ilgili açıklamaları için bakınız Le Capital AGE, Kitap 7, Bahis 20 ve Kitap 8, Bahis 21. Marx'ın bu şemaları fiyatlar değil değerlerle ifade edilmiştir. 5. Marx'ın bu açıklaması Keynes'in amortisman fonlarının paranın dolanımını yavaşlattığı görüşünün öncüsü sayılabilir. 6. J. Robinson, An Essay, AGE, sayfa 46. 7. F. Engels, cilt 2'ye yazılan ön söz, Le Capital, kitap 5, sayfa 6-14. 8. Klein, AGE'de şöyle diyor. Para miktarı ve faiz haddini içermeyen basit Keynes modeli, Marksist modelin özel bir şeklidir. Birincide tüketimi gelirin, yatırımı da gelirin ve veri kabul edilen kapital stokunun fonksiyonu yapmak mümkündür. Böylece Marx'ın modeliyle basit Keynesgil model aynı şeyi söyler. 9. Klein AGE 10. J. Robinson, An Essay, AGE, sayfa 51'de şöyle diyor. Marx, gelenekçi iktisat teorisinin ne ölçüde S kanunuyla ayakta durduğunu anlamamış, hem S kanununu tuttuğu hem tutmadığı hallerde krizleri açıklayan bir teori kurmaya çalışmıştır. J. Robinson'ın bu yargısı kanımızca yerinde değildir çünkü söz konusu eserinde Theories of Surplus Value'ya hiç atıf yapmaması bu sonuncu cildi incelemediği kuşkusunu yaratmaktadır. Oysa Marx S kanununu ve bunu kabul ettiği için Ricardo'yu uzun boylu eleştirdi. Gelenekçi iktisadın temelinde bu kanunun bulunduğunu çok iyi biliyordu. Bakınız Theories of Surplus Value Selections, İngilizce çeviri G.A. Bonner and Emil Burns, London 1951 Bahis 2. 11. Marx'ın eksik tüketim teorisine temel olabilecek açıklamaları için bakınız Le Capital, Kitap 7, Bahis 16, Kitap 10, Bahis 15. 12. Kanımızca Schumpeter'in bu yorumu Marx'ın söylemek istediklerine, Marksizmin felsefesine uygundur. Bakınız J. Schumpeter, History, AGE, sayfa 748. J. Robinson'ın yorumu ise, Theories of Surplus Value'da Marx'ın açıkça S kanununa karşı çıktığını göz önünde tutmadığı gibi, felsefesine göre söylemesi beklenenlere de uygun değildir. 13. J. Robinson, Marx'ın süreyen işsizliği bu yoldan açıklamasını S kanununun kabulü sayar. An Essay, sayfa 84-85. Oysa burada S kanununun hiçbir söyleyeceği yoktur. Çünkü Marx'ın konu ettiği bugün az gelişmiş ülkeler için konu edilen türde kapital yoğun, teknik ve sert üretim fonksiyonuna bağlı işsizliktir. 14. Marx Engels'e yazdığı 31 Mayıs 1875 tarihli mektupta fiyatlar, iskonto hadleri ve benzeri değişkenlerin iniş çıkışlarını gözlediğini, bunlara dayanarak iktisadi krizlerin temel kanunlarının matematiksel olarak saptanabileceğine inandığını söylüyordu. Bu konuyu istatistikçi Moore'la da tartıştığı anlaşılıyor. 36. Marksizme göre geleceğin toplumu. 1. Marx ve Engels'in ihtilalin kaçınılmazlığıyla ilgili fikirleri için bakınız Manifest, AGE, Bölüm 1. Marx'ın bir halk ayaklanması anlamında ihtilal konusunda görüşlerinin hayatının sonuna doğru değiştiği belirtileri vardır. 1872'de 1. Enternasyonel'de İngiltere ve ABD gibi ülkelerde işçilerin amaçlarına barışçı yollardan erişebileceğini, 1881'de yazdığı mektuplarda partisinin ihtilali gerekli saymayıp tarihsel şartlara göre mümkün gördüğünü belirtmişti. Bakınız Carew Hunt, AGE, sayfa 100. 2. Proleter diktatörlüğü terimi Fransız ihtilalcisi Le Blanqui'den alınmıştır. Batı Avrupa'daki komünist partileri bu ilkeyi terk etmiş, sosyalizmi çoğulcu demokrasinin kuralları çerçevesinde aramaktadır. Bazı yorumcuların da Engels ve Marx'ın düşüncesinin sosyalizme geçişte evrimci ve deneyimci pragmatik yaklaşımla bağdaşır olduğunu ispatlamaya çalıştıkları görülüyor. Örneğin bakınız S. Avineri, The Social and Political Thought of Karl Marx, Cambridge University Press, 1968. 3. Karl Marx, A Critic of the Gotha Program. Editör J.P. Dutt. New York, International Publishers, 1938. 4. Marx, Engels ve Lenin'in bu konudaki görüşlerini bir arada veren kaynak için bakınız V. Lenin, Devlet ve İhtilal, Türkçe çeviri Haydar Rıfat, İstanbul 1934. 5. Eski Sovyet iktisatçılarından Novozilov, komünizm aşamasının birçok nedenle sonsuz bolluk dönemi olamayacağını, kıtlıkların devam edeceğini söyler. Bir nedeni zaman ögesinin sınırlayıcı etkisidir. İktisadi alanda bu üretim ve bölüşüm sürecinde zaman gecikmeleri şeklinde ortaya çıkar. İkincisi kapital bolluğu olan toplumda bütün stokların değerini sıfır saysak dahi, tabii kaynakların ve kapital teçhizatının etkinlik farkları daima var olacaktır. Teknik gelişme bu farkları ortadan kaldıramaz, aksine yaratır. Öyleyse marjinal maliyet hesaplanmasına göre kaynak tasarrufu her aşama için söz konusudur. Bakınız V.V. Novozilov, Mesure des dépenses et de leur résultat en économie socialiste. Cahiers de lycée, Şubat 1964, sayfa 220-21. Novozilov, Stalin dönemi Sovyet ideolojisiyle bağdaşmayan fikirleri dolayısıyla önemsenmemiştir. 6. Marx'ın komünist toplumun niteliği ile ilgili açıklamaları için kapitalin çeşitli bahisleri, Alman ideolojisi ve Gotha programının eleştirisinden derleyen Marx on Economics, editör R. Friedman, Penguin Books 1963, sayfa 229-241'den yararlanılmıştır. 7. F. Fukuyama, The End of History, The National Interest, Summer 1989, sayfa 318. 37. Marksizm, Leninizm, Kapitalizmin Çelişkileri ve Emperyalizm Teorisi. 1. Örneğin bakınız K. Nkrumah, Emperyalizmin Son Aşaması, Yeni Sömürgecilik, Türkçe'ye çeviren A. Sarıca, İstanbul 1966. Kitabın önemi, tipik bir az gelişmiş ülke düşünürünün görüşlerini yansıtmasındadır. Emperyalizmle neo-emperyalizm arasında şöyle bir ayrım yapılmaktadır. Emperyalizm, kapitalizm öncesi toplumların üretim ve tüketim yapısını, kapitalist ülkenin kapital birikimi sorununu çözmek amacıyla değiştirmektir. Yeni emperyalizm aynı sorunu dış yardım programlarıyla da çözmeye çalışır. A. Boz, AGE, sayfa 163. 2. Atıflar Le Capital AGE'nin daha önce belirtilen baskısı ve ciltleri oluşturan kitaplarıdır. 3. Kitap 10, sayfa 165-171. 4. Le Capital AGE, kitap 4, bahis 24 ve 25. Marx'ın konu ettiği sömürgecilikte kapitalizm öncesi toplumların ortadan kaldırılması, böylece sömürgeci ülkenin kendi halkını yerleştirebileceği yeni boş yatırım alanları yaratılması da vardır. 5. J.A. Hobson, 1858-1940. İşçi Partisi'nin düşünürlerinden olan bu İngiliz iktisatçısı bir görüşe göre iktisadi davranışların ahlaki yönü üzerinde durması ve gelenekçi iktisattan ayrıldığı noktalar itibarıyla ABD kurumcuları arasında sınıflandırılabilir. Bakınız Seligman AGE sayfa 221. Bir görüşe göre de bir sosyal liberaldir. Bakınız V. Lenin, Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması, Türkçe çeviri E. Başar, Ankara 1965, sayfa 122. Hobson, krizlerin eksik tüketim teorisiyle aynı zamanda Keynes'e öncülük etmiştir. Imperialism, a Study başlıklı kitabını Güney Afrika'ya Boer harpleriyle ilgili röportaj yapmak için gittikten sonra yazmıştır. İlk baskı 1902, yeniden gözden geçirilmiş baskı 1938. Lenin, Hobson'un bu eserine sık sık atıflar yapıyorsa da, aralarında derin tahlil ve ideoloji farkları vardır. 6. J.A. Hobson, Imperialism, a Study, G. Allen and Unwin Limited, London, 1954, sayfa 613. Hobson'un bu kitabında ne Marx ne Engels'e tek bir atıf vardır. Metindeki atıf bu kitabın bu baskısınadır. 7. Rosa Luxemburg, 1870-1919. The Accumulation of Capital, İngilizce çeviri, New Haven, 1951. Luxemburg, proleter diktatörlüğü dahil her çeşit diktatörlüğü reddetmesi ve demokrasiye inancı açısından Alman sosyal demokratları arasında sınıflandırılabilir. Bakınız J.W. Mills, The Marxists, Pelican Books, London, 1963, sayfa 156-198. Luxemburg'un yaptığı eleştiriye Marx'ın gözlerinin kapalı olmadığı da kapitalin çeşitli yerlerindeki açıklamalardan anlaşılabilir. Para, meta, para dolanım sürecinde gömülemenin etkisiyle kendiliğinden bir kesintisiz akımın sağlanmayacağı, sömürme ile artı değerin gerçekleşmesi şartlarının özdeş olmadığını söylemesi buna örnektir. 8. R. Hilferding, 1877-1941. Bu Avusturyalı Marksist de Alman Sosyal Demokrasi Hareketi'nin düşünürlerindendir. Weimar Cumhuriyeti'nde iki kez Maliye Bakanlığı yapmıştır. Hitler 1933'te iktidara gelince Paris'e kaçmıştır. Vichy hükümetinin kendisini Gestapo'ya teslim ettiği sırada ölmüştür. 9. V. E. Lenin, 1870-1924. Marksizmin temel ilkelerinin kapitalizmin ulaştığı yeni aşamaya göre yorumcusu. Rusya'daki 1917 ihtilalinin hem örgütleyicisi hem de ihtilalin niteliğiyle ilgili ilkelerinin kurucusudur. Lenin'e bu bahisteki atıflar kapitalizmin en yüksek aşaması emperyalizm, çeviren E. Başar, İstanbul 1965'edir. 10. Lenin, Hilferding ve Hobson'a sık sık atıf yaptığı halde Lüksemburg'a hiç atıf yapmaz. Nedeni Lüksemburg'un meseleye sınai kapital, oysa Hilferding ve Hobson'un mali kapital açısından bakmasıdır. Lüksemburg'un görüşleri Bukharin tarafından 1920'lerde, 1932'de de Stalin tarafından yerilmiştir. 11. Lenin, AGE, sayfa 168-76, C. Hunt, AGE, sayfa 208-9. 12. Marx ve Engels'in emperyalizmin kapitalist ülkelerde işçi sınıfının refahına etkisini anladıklarını, Engels'in 1858, Marx'a yazdığı şu mektup açıkça gösterir. İngiliz proletaryası fiilen gittikçe daha fazla burjuvalaşmaktadır. Bütün dünyayı sömüren bir millet için bu bir derece akla uygun bir yoldur. Lenin, AGE, sayfa 144'te iktipas edilmiştir. 13. Kapitalizmin çelişkilerinin bir kaynağı olarak Lenin'in kapitalist ülkeler arasındaki eşitsiz gelişmeye işaret etmesi, Marksist teoriye önemli bir katkı sayılmaktadır. Bakınız, T. Kemp, Theories of Imperialism, London, 1967, sayfa 78. 14. G. Martinel, Le Marxisme de Notre Temps, Paris 1962, 3. Dünya'da İhtilal Bahsi. 15. K. Kautsky, 1854-1938. İhtilalci Lenin'in doktrinine sempati beslemediği gibi, Lenin de Kautsky'yi sık sık oportünizm, burjuva reformizmi gibi deyimlerle emperyalizmde suçlar. Kautsky, Alman Sosyal Demokrasi Hareketi'nin düşünürlerinden biridir. 16. J. Strachey, 1965'te 61 yaşında ölen İngiliz İşçi Partisi'nin bu ünlü düşünürü, başlangıçta Marksistken sonra daha ılımlı bir sosyalizm anlayışını benimsemiştir. ilk dönem eserleri arasında The Coming Struggle of Power, New York 1933, The Nature of the Capitalist Crisis, New York 1935, ikinci dönem eserleri arasında The End of Empire, London 1959, The Challenge of Democracy, An Encounter Pamphlet, No. 10, London sayılabilir. Metindeki atıf bu sonuncuyadır. 17. J. Schumpeter, Imperialism Social Classes, 1951, İngilizce çeviri Heinz Norden, Meridian Books, New York 1955. Metindeki atıflar bu eserin bu baskısındadır. 18. Kemp, AGE, sayfa 88. 19. Schumpeter, bunu belirtmek için emperyalizm atavistik bir nitelik taşır demektedir. AGE, sayfa 65. 20. Schumpeter, AGE, Imperialism and Capitalism başlıklı makale, sayfa 64-98. 38. Çağdaş Marksizm'de çağdaş kapitalizmin tahlili, tekel kapitalizmi. 1. Emperyalizm teorisi kapitalizmin tekel aşamasına geçtiğini göz önünde tutmuş olsa da tekel kapitalizminin işleyiş mekanizmasının derinliğini incelememiştir. 2. P. Baran ve P. Sweezy, Monopoly Capital, New York 1966. Metindeki bütün atıflar bu eserin bu baskısındadır. 3. Sweezy'nin oligopol fiyatlarının sertliğiyle ilgili daha önce belirttiğimiz modeli, Marksist görüşe uygun bir tekel kapitalizmi teorisinin kurulmasına yardımcıdır. 4. AGE, sayfa 72. 5. Bu bakımdan Baran ve Sweezy'nin temsil ettiği Marksist görüşle Keynes ve Galbraith'in fikirleri arasındaki benzerlik ilgi çekicidir. Artığın mahsedilme sorunu, efektif talep sorunundan başka bir şey değildir. 39. Marksist az gelişmiş ülkeler teorisi, Asya tipi üretim tarzı. 1. Asya tipi üretim tarzının diğer terimlerle eş anlamlı olmadığını belirtelim. Örneğin köylü ekonomi deyimini kullanan Daniel Turner, bakınız L'économie paysanne, Concept pour l'histoire économique, Annales, Mayıs-Haziran 1964. Bu kavramın hem Marksist feodal üretim tarzı, hem Asya üretim tarzı, hem de bir üretim tarzından diğerine geçiş aşamasını kapsadığını söyler. 2. Marx, kapitalizm öncesi toplumlarda tefeciliğin büyük toprak sahiplerini iflasa sürüklemek ve küçük üreticileri sömürmek yoluyla büyük para birikimi anlamında kapitalin temerküzüne yardım ettiğini, fakat bunun eski üretim tarzını nasıl bozup kapitalist üretim tarzına nasıl çevrileceğini ancak tarihsel gelişim şartlarının belirleyeceğini belirtir. Bakınız Le Capital AGE kitap 12 sayfa 220-29. Ancak uygun nitelikteki şartlarla beraber tefecilik bir içsel dinamiğin yaratıcısı olabilir. Böyle bir modelin Osmanlı İmparatorluğu bakımından kurulması için bakınız Sencer Divitçioğlu, Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul 1967, sayfa 65-73. Bu modelin 14-16. yüzyıllar için geçerli olmadığı savı için bakınız D. Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, Dün Bugün Yarın, Ankara 1968, sayfa 10-24. 3. Aynı görüş için bakınız Sencer Divitçioğlu, Asya Tipi Üretim Tarzı ve Az Gelişmiş Ülkeler, Elif Yayınları 1966, sayfa 5. Buna karşılık M. Godelli'ye Asya Tipi Üretim Tarzı Türkçe çeviri, Sosyal Yayınlar 1966, sayfa 66-78'de Batı'nın gelişme çizgisinin evrensel olduğunu söyler. 4. Kavramın evrimiyle ilgili buradaki açıklama için K. Wittfogel, Oriental Despotism, Yale University Press, bahis 9'dan yararlanılmıştır. 5. Marx bu kavramı The New York Tribune gazetesine 1853'te Hindistan için yazdığı iki makalede kullandı. E. Burns, A Handbook of Marxism, London 1935'te iktibas edilmiştir. Kapitalin çeşitli bahislerinde Asya tipi toplumlardan bahseder. Kapitalizm öncesi ekonomi şekilleri, Türkçe çeviri M. Belli, Ankara 1967'de kapitalizm öncesi üretim tarzları arasında Asya tipi de incelenir. Engels de devletin kaynağını incelerken devlet, aile ve mülkiyetin kaynağında aynı kavramı benimsemiştir. 6. Bu iddia için bakınız Wittfogel AGE bahis 9. 7. Bu konuda bir tartışma için bakınız P. Vidal Nake Histoire et Idéologie Anal Mayıs-Haziran 1964. 8. Marx Kapitalizm Öncesi AGE. 9. Marx Le Capital Kitap 2 sayfa 268-271. Metindeki atıflar diğer bir kaynak gösterilmedikçe Le Capital'e ve daha önce açıklanan baskıyadır. 10. M. Godelli AGE sayfa 33. 11. Az gelişmiş ülkelerin ikili ekonomik yapısının kaynağı burada aranabilir. 12. K. Marx Kapitalizm Öncesi AGE sayfa 89. 13. K. Marx Le Capital Kitap 12 sayfa 224. 14. K. Wittfogel AGE sayfa 424-25. 15. Ticari ilişki, sömürgecilik, fetih ve benzeri yoluyla Batı toplumlarıyla karşılaşmasından sonra kapitalizme geçiş olayı bu toplumların dinamiği değil, diakronisidir. Bakınız Etienne Balibar, Sur le concept fondamental du matérialisme historique, Lire le Capital, cilt 2 içinde. 16. Wittfogel AGE, sayfa bahis 9. 40. Sosyalist ekonominin teorisi veya değer kanunları. 1. Marksistlerin sosyalizmin ekonomi teorisiyle uğraşmamalarının çok nedeni vardır. Devletin kontrolünü ele geçirmeden önce sistemin nasıl işleyeceği sorunu üzerinde durmayı gereksiz görmüşlerdir. Siyasi bilimler, tarih gibi toplumsal bilimlerle ilgili düşünürlerse, sosyalist sistemi iktisadi nedenlerle tercih etmemiştir. Marksist diyalektiğin etkisinde birçoğu da sosyalizmin nasıl olsa kurulup kendiliğinden işleyeceğini varsaymıştır. Bağlı oldukları emek değer teorisinin bu konuda kendilerine pek yardımcı olmaması da etkenler arasında sayılabilir. Bakınız B.E. Lippincott Giriş, O. Lang Sosyalizmin Ekonomi Teorisi, Türkçe çeviri İ. Oğuzkan, İstanbul 1966 sayfa 912. 2. Yakın geçmişin ve çağımızın sosyalist ekonomileri, Marksizme dayanan temel hedefler, planlı ekonomi ve sosyalist ilkeler itibariyle benzerlik gösterse de, uygulamada aralarında büyük farklar vardır. Farklar kaynak dağılımında piyasa ekonomisi kurallarının geçerlilik derecesinden doğar. Bu bahiste gerçekteki sosyalist sistem tarihçesi en uzun, hakkındaki yayınlar, en geniş olan eski SSCB ile geçmişte Sovyet modelini benimseyen Doğu Avrupa ülkeleri için incelenecektir.